Grubun adı KPSS. Kamu Personeli Seçme Sınavlarına Hazırlık Kitabı. Hazırlayan Yeni Çizgi Yayınları. Bu kitap Milli Kütüphane stüdyolarında seslendirilmiştir. 8. kaset B yüzü. Sayfa 237. 6. Doğu Anadolu Bölgesi. 1. Konumu ve bölümleri. Türkiye'nin doğu sınırlarından batıda İç Anadolu'ya doğru daralarak uzanır. Kuzeydoğu'da Sovyetler Birliği, doğuda İran, güneydoğu'da Irak'tan devlet sınırı ile ayrılır. Bölgeyi Güneydoğu Anadolu'dan ayıran sınır, Güneydoğu Torosların dış eteklerini boylar. Güneybatıda Seyhan ve Ceyhan ırmaklarının yukarı kesimindeki platolarla Akdeniz bölgesinden ayrılır. Batıda İç Anadolu'nun yüksek düzlükleriyle sınırlanır. Doğu Anadolu bölgesi, kuzeyde Doğu Karadeniz dağlarının iç sıralarının güney yamaçlarıyla Karadeniz bölgesinden ayrılır. Coğrafi bölgelerimizin en büyüğüdür. 163.200 km² bir alan kaplar. Yukarı Fırat bölümü Doğu Anadolu'nun batısında olup en geniş yeri oluşturur. Genel olarak dağlıktır. Erzurum-Kars bölümü bölgenin kuzey doğusundadır. Erzurum-Kars yaylası olarak da adlandırılır. Yükseltisi 1500-2000 metre olan yüksek platolar ve bunların üzerinde 3000 metreyi geçen dağlardan oluşur. Yine bu yüksek alanlar içinde bazı çukurlar, Iğdır Ovası, bölümün şekillerinin esasını oluşturmuştur. Yukarı Murat, Van bölümü, Doğu Anadolu'nun doğu kesiminde yer alır. Van Gölü ve çevresiyle Yukarı Murat Havzası'nı içine alır. Nemrut, Süphan, Tendürek ve Ağrı sönmüş yanardağlar olup bu bölümde bulunur. Hakkari bölümü bölgenin güneydoğusunda kalır ve ülkemizin en dağlı kesimini oluşturur. Türkiye'nin ikinci yüksek dağı Buzul, Cilo dağı bu bölümdedir. Dicle bölümü Güneydoğu Anadolu'nun bir bölümüdür. 2. Yer şekilleri. Kapladığı alan bakımından ülkemizin en büyük bölgesidir. Doğu Anadolu bölgesinin en önemli özelliği yükseltisinin fazla olmasıdır. Yer şekillerini sıra dağlar, geniş platolar ve bunlar arasında sokulmuş yüksek ovalar ile çukur alanlar oluşturur. Geniş düzlüklerin yükseltisi 1500 metreyi aşar. En çukur yeri olan Iğdır Ovası bile 870 metre yüksekliktedir. Doğu-batı doğrultusunda uzanan dağ sıraları bölgeyi baştan başa kat eder. En kuzeydeki sırayı Doğu Karadeniz dağlarının iç sıralarının güney yamaçları, Çimen, Kop, Yalnız Çam dağları ile Allahu Ekber dağları oluşturur. Ortadaki sırayı Munzur ve Karasu Aras sıra dağları, güneydeki sırayı da Güneydoğu Toroslar meydana getirir. Bu dağ sıralarının yükseklikleri bazı yerlerde 3500 metreyi geçer. Bölgede ayrıca sönmüş volkanlar da yer alır. Türkiye'nin en büyük buzulları da bu bölgededir. Ayrıca ülkemizin en büyük gölü olan Van Gölü 3713 km² de bu bölgenin sınırları içindedir. Doğu Anadolu bölgesi önemli akarsuların doğduğu bir bölgedir. Fırat ve onun bir kolu olan Murat ile Aras ve Kura ırmakları bölgenin orta kısmından doğarlar. Dicle bölgenin güney kısmından doğar. Doğu Anadolu ırmakları Türkiye'nin en çok su geçiren ırmaklarıdır. Buradaki akarsular kuvvetli eğilimleri ve taşıdıkları bol su ile hidroelektrik üretimine oldukça elverişlidir. Ülkemizin en büyük gölü olan Van Gölü de bu bölgededir. Nemrut Volkanı'nın etkinliği sonucu oluşmuş bir volkan set gölüdür. Derinliği 100 metreyi bulur. Suları sodalıdır. Göle dökülen akarsuların ağızları dışında gölde balık yaşamaz. 3. İklim ve bitki örtüsü. Doğu Anadolu bölgesi yükseltisinin fazlalığı ve denizden uzaklığı sebebiyle gerçek bir kara iklimi özelliği gösterir. Kışlar uzun ve çok şiddetlidir. Kışın sıcaklığın -30 ve -40 dereceye kadar düştüğü görülür. Yazlar kısa ve serindir ancak Yüksek olduğundan yağış iç Anadolu'ya göre daha çoktur. Dağlık alanlar çok, çukur yerler ise daha az yağış alır. İklimin bu sertliği batıya doğru yükseltinin azalmasıyla bir yumuşama gösterir. Buralarda yazlar daha sıcak ve uzundur. Bitki örtüsü alçak yerlerde bozkır, yükseklerde ormanlardır. Yakacak elde etmek amacıyla bölgenin ormanları fazla tahrip edilmiş. Bölge orman bakımından Türkiye'nin en fakir bölgelerindendir. Sadece Sarıkamış, Tunceli, Bingöl yörelerinde geniş alanlı ormanlar vardır. 4. Nüfus. Türkiye'nin en az nüfuslu bölgesidir. Ülke nüfusu daha çok ovalarda toplanmıştır. Yaylalarda daha azdır. 2500 metrenin üzerindeki yerler tamamen boştur. Şehir nüfusu oranı %25 iken kırsal nüfus oranı %75'tir. Bölgenin önemli kentleri Erzurum, Erzincan, Tunceli, Malatya, Muş, Bitlis, Van, Kars, Hakkari, Elazığ, Ağrı ve Bingöl'dür. 5. Ekonomi. A. Tarım. Yer şekilleri tarıma elverişli olmadığından hayvancılık gelişmiş, toprak ürünleri ikinci sırada kalmıştır. Bölgede tarım alçak ovalarda ve vadi boylarında yapılmaktadır. Ekili alanların %91'i tahıl tarımına ayrılmıştır. En çok buğday yetiştirilir. Yetişme devresi kısa olan arpa, Erzurum, Kars gibi yüksek yaylalarda daha fazla yetiştirilir. Ekilebilir toprakların azlığı ve sosyoekonomik yapının geri kalmışlığı bu bölgede kültür bitkisi ekiminin az olmasına neden olmuştur. Pamuk, Malatya, Elazığ ve Iğdır'da, tütün, Malatya ve Bitlis'te, şeker pancarı, Elazığ, Erzincan, Erzurum ve Malatya'da yetiştirilmektedir. Elazığ, Malatya ovalarında kayısı başta olmak üzere çeşitli meyve bahçeleri vardır. B. Hayvancılık. Otlaklar oldukça geniş olmasına rağmen bölgede kuraklık ve ağır kış şartları nedeniyle hayvancılık istenilen biçimde yapılamaz. Nüfusun %80'i hayvancılıkla uğraşır. Erzurum, Kars, Ardahan yöreleri hayvancılık merkezidir. C. Yeraltı zenginlikleri. Bölgede çok çeşitli maden yatakları vardır. Fakat bunların hepsi işletilmemektedir. Elazığ Ergene arasında bakır, Keban çevresinde gümüşlü kurşun, Divri'de demir, Guleman'da krom, Erzurum, Oltu, Afşin, Elbistan yörelerinde liyit çıkarılır. D. Endüstri. Endüstri açısından en az gelişmiş bölgemizdir. Bölgede el sanatları önemli yer tutar. E. Ulaşım ve ticaret. Doğu-batı uzantılı dağların geniş alanlar kaplaması nedeniyle ulaşım gelişmemiştir. Burada yollar vadiler boyunca görülür. Demir yolları bölgeyi baştan başa geçer. Van-Tatvan arasında feribot seferleri yapılmaktadır. Bölge, yurt içi ve yurt dışına hayvan, deri, yün ve süt mamulleri satar. Kurutulmuş meyve ve krom gibi önemli madenler de yurt dışına satılmaktadır. 6. Bölgenin Türkiye ekonomisindeki yeri. Doğu Anadolu bölgesi Türkiye'nin en geniş fakat en az nüfusa sahip ve en geri kalmış bölgesidir. Bu bölgenin ülke ekonomisine en büyük katkısı canlı hayvan ve hayvan ürünleri ihracatı alanıdır. Ülkemizdeki küçükbaş hayvanların %20'si sığırların, %25'i bu bölgede yetiştirilir. Toprak ürünleri bakımından ülke ekonomisine katkısı azdır. Madencilikte ülke ekonomisine katkısı önemlidir. Ülkede çıkarılan bakırın %50'si krom, bakırın %50'si, kromun %70'i, demirin %75'i, manganezin %35'i, baritin %75'i, çinko ve kaya tuzunun önemli bir kısmı bu bölgeden elde edilir. Bölgenin maden yatakları zengindir. Bölgenin elektrik enerjisi üretimindeki payı da büyüktür. Sadece Keban Santrali tüm Türkiye üretiminin 25'ini gerçekleştirmektedir. Yapımı devam eden yeni hidroelektrik santralleri bittiğinde bölge bu yönüyle çok daha büyük bir önem kazanacaktır. 7. Güneydoğu Anadolu Bölgesi. 1. Konumu ve bölümleri. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Torosların güneyinden Suriye sınırına kadar olan yerleri içine alır. Batıda Akdeniz bölgesine, kuzeyde ve doğuda Doğu Anadolu bölgesinde, güneyde Kilis yakınlarından Dicle Vadisi'ne kadar Suriye topraklarına, güneydoğuda da Irak topraklarına komşudur. Bölge Fırat ve Dicle bölümü olmak üzere iki bölümden oluşur. Bu bölümleri birbirinden ayıran doğal sınır Karacadağ sönmüş volkan konisidir. 2. Yer şekilleri. Bölgede yüzey şekilleri sadelik gösterir. Bölgenin batısında Gaziantep-Urfa platoları uzanır. Yüksekliği 500-800 metre arasında olan bu plato, Fırat Irmağı ve bu ırmağın kolları ile yarılmıştır. Bölgenin doğusunda Diyarbakır Havzası yer alır. Dicle ve bu ırmağın Toroslardan inen birçok kolu bu bölümde yer alır. Diyarbakır Havzası'nı güneyden Mardin eşiği, batıdan Karacadağ sınırlar. Bu bölgenin yüksek noktası olan Karacadağ sönmüş bir volkandır. Bölgeden geçen Fırat ve Dicle nehirleri ülkemizin en çok su geçiren ırmaklarıdır. Şiddetli bir yaz kuraklığının egemen olduğu bu bölgede bu ırmaklar çok büyük önem taşırlar. Bölgede göl bakımından fakirdir. Yapay göllerin en önemlileri Atatürk Baraj Gölü ve Deve Geçidi Baraj Gölleridir. 3. İklim ve bitki örtüsü. Bölgede Akdeniz ikliminin karasal tipi görülür. Sıcaklık diğer bölgelerimize göre yüksek derecelere ulaşır. Yaz sıcaklıkları 47 dereceye kadar çıkabilir. Kış sıcaklığı bazı yıllar çok düşük olur. İlkbaharda karlar aniden eriyerek taşkınlıklara neden olur. Yaz ile kış arasındaki ve gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı oldukça fazladır. Yağış durumu yer şekillerine bağlı olarak değişiklik gösterir. Yıllık yağış miktarı pek fazla değildir. Güneydoğu Torosların güneye bakan yamaçları, Siirt ve Bitlis çevreleri en çok yağış alan yerlerdir. Alçak düzlüklerde de yağış 450 milimetrenin altına düşmez. Yağışlar batıdan doğuya doğru artar. Yağışlı mevsim kış ve ilkbahardır. Her 10 yılda bir bu bölgede şiddetli kuraklık görülür. Güneydoğu Anadolu bölgesinde bitki örtüsü steptir. Ancak yüksek yerlerde orman da görülmektedir. Ormanın alt sınırı 600-1300 metreler arasında değişir. Üst sınırı ise 2400 metreyi bulur. Bu bölgedeki stepler yazın kurur, ilkbahar ve sonbaharda yeşerirler. Yamaçlara doğru gittikçe çalılıklar görülür. Bölgede steplerin orman örtüsünün bozulması sonucunda oluştuğu fikri kesinlik kazanmıştır. 4. Nüfus ve yerleşme. Nüfusu en az olan bölgemizdir. Fakat küçük olduğundan nüfus yoğunluğu Doğu Anadolu'dan yüksektir. Nüfus, bölgenin daha nemli olan batı kısmı ile Mardin eşiği ve Toros eteklerinde toplanmıştır. Bölgede kentsel nüfus oranı %47, kırsal nüfus oranı %53'tür. Bu bölgede önemli kentlerin bir kısmı ovalarda toplanmıştır. Bazıları eski tarihi ve konaklama merkezi olan kentlerin devamıdır. Gaziantep, Urfa, Diyarbakır, Siirt, Mardin ve Adıyaman önemli kentlerdir. Bu bölgede köyler toplu haldedir. Genellikle taş ve kerpiçten yapılan evlerin damları topraktır. Mağara şeklinde topraktan yapılmış tipleri de yaygındır. Bunun yanı sıra kavak ağacı kullanılarak yapılmış iki katlı evler de bulunur. 5. Ekonomi. A. Tarım. Doğu Anadolu bölgemize göre tarıma ayrılan toprakları daha fazladır ve ürün çeşitlidir. Ekili alanların büyük kısmında tahıl ve özellikle buğday gelir. ikinci derecede arpa yetiştirilir. Konya ve Ankara'dan sonra üçüncü sırada buğday yetiştirilen ilimiz Urfa'dır. Ekili alanların %3'ünü endüstri bitkileri oluşturur. Pamuk, Urfa, Adıyaman, Diyarbakır ve Gaziantep'te, tütün, Adıyaman, Siirt ve Diyarbakır'da yetiştirilir. Dikili alanların büyük kısmını bağlar oluşturur. Bağların 1/3'ü Gaziantep'tedir. Gaziantep ilinde Antep fıstığı, zeytin ve badem ağaçları da geniş yer kaplar. Diyarbakır'da karpuz üretimi önemlidir. B. Hayvancılık. Bölgenin önemli bir kısmı otlak ve meralarla kaplıdır. Fakat yaz aylarında otlar kuruduğu için yem sıkıntısı çekilir. Hayvancılık, mera hayvancılığı tarzında yapılır. Bölgede yetiştirilen hayvanların büyük bir kısmı küçük baş hayvanlardır. C. Yeraltı zenginlikleri. Bölgenin önemli yeraltı zenginliği petroldür. İlk defa Siirt ilinde Raman Dağı'nda bulunan petrol, Garzan ve Batman'da işletilmeye başlanmıştır. Diyarbakır ve Kurtalan çevresi büyük bir petrol üretim merkezidir. Burada üretilen petrol bir boru hattı ile 4 yol yumurtalık tesislerine aktarılmaktadır. D. Endüstri. Gaziantep ve Diyarbakır yörelerinde endüstri gelişme halindedir. Karakaya, Atatürk ve Keban barajlarından elde edilen enerjinin bu bölgeye katkısıyla bölgenin ekonomik etkinliği gelişecektir. E. Ulaşım ve ticaret. Bölge ulaşım bakımından eskiden beri önemli bir yere sahiptir. Arazinin fazla engebeli olmayışı yol yapımını kolaylaştırmıştır. Başlıca şehirleri önemli yollar üzerinde kurulmuştur. Gaziantep bölgenin en büyük şehridir. Başlıca demir yolu güney sınırımızı takip eden Elazığ, Diyarbakır, Kurtalan yoludur. Ayrıca bölgenin batısında Maraş-Gaziantep demir yolu da önem taşır. Orta kesimde demir yolu yoktur. Bu bölge diğer bölgelere petrol, buğday ve hayvansal ürünler satar. Diğer bölgelerde yetişen temel gıda maddeleri satın alır. 6. Bölgenin Türkiye ekonomisindeki yeri. Türkiye tahıl üretiminin %7'sini, mercimek üretiminin %50'sini bu bölgede gerçekleştirir. Hayvan sayısı ve hayvan ürünleri de önemli miktardadır. Türkiye'de üretilen petrolün tamamı bu bölgeden elde edilir. Günümüzde yapım çalışmaları hızla devam eden ve birçok ülke tarafından büyük bir yatırım olarak değerlendirilen Güney Doğu Anadolu Projesi GAP, çok yönlü ekonomik bir kalkınma projesidir. Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde yapımı süren barajlar, hidroelektrik santralleri ve sulama tesisleri, bölgede ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer sektörlerin gelişmesini sağlayacaktır. GAP'ın tarım alanları Çukurova'nın 4 katı büyüklüğünde olup yapılacak sulamayla bu alanlardan en yüksek verim alınacaktır. Pamuk, pirinç, Antep fıstığı, şeker pancarı gibi tarım ürünlerinde de rekor düzeyde üretim yapılacaktır. Eskiden kuraklık nedeniyle nadasa bırakılan bu tarım alanlarında artık her yıl düzenli tarım yapılması sağlanacaktır. Proje içinde yer alan geniş Harran Ovası'nın veriminin bu şekilde birkaç kat artacağı tahmin edilmektedir. Test 9. Coğrafya. 1. İstanbul 41 derece paralel dairesi üzerinde yer almaktadır. Buna göre İstanbul'un bulunduğu enlem ile ekvatorun 40 derece güneyindeki bir merkez arasında kaç kilometrelik mesafe vardır? A. 4440 kilometre. B. 5550 kilometre. C. 8880 kilometre. D. 8991 kilometre. E. 9990 kilometre. 2. Avustralya ve Kanada gibi bazı ülkeler birden fazla ulusal saat kullanmaktadır. Bunun nedeni seçeneklerden hangisidir? A. Ülkelerin şehirleri arasındaki iletişimin zayıf olması. B. Ülkede birden fazla eyaletin bulunması. C. Diğer ülkelerle olan siyasi ilişkilerinin yetersiz olması. D. Kuzey-güney doğrultusunda geniş alan kaplamaları. E. Doğu-batı doğrultusunda geniş alan kaplamaları. 3. Enlem, yeryüzünün birçok özelliğini etkiler. Aşağıdakilerden hangisi enleme göre bir değişiklik göstermez? A. Yerel saat farkları. B. Gece gündüz süreleri. C. Ormanın üst sınırı. D. Akarsu rejimleri. E. Bitki türleri. 4. 1 Ocak'ta Greenwich'te yerel saat 13 iken 160 derece doğu meridyeni üzerinde gün ve saat ne olur? A. 1 Ocak 02:20. B. 2 Ocak 23:40. C. 2 Ocak 02:20. D. 1 Ocak 23. E. 1 Ocak 23:40. 5. 132 derece doğu meridyeni hangi dilimi içinde yer alır? A. 6. dilim. B. 7. dilim. C. 8. dilim. D. 9. dilim. E. 10. dilim. 6. İngiltere'den Türkiye'ye gelen bir kişi, Türkiye'deki saat düzenine uyabilmek için saatiyle ilgili olarak ne işlem yapacaktır? A. 1 saat ileri alacaktır. B. 2 saat ileri alacaktır. C. Değişiklik yapmayacaktır. D. 1 saat geri alacaktır. E. 2 saat geri alacaktır. 7. Türkiye'de 4 mevsimin belirgin bir biçimde yaşanması aşağıdakilerden hangisinin doğrudan sonucudur? A. Etrafının denizlerle çevrili oluşunun. B. Kuzey yarımkürede bulunmasının. C. Dağların kıyıya paralel uzanmasının. D. Ortalama yükseltisinin fazla oluşunun. E. Bulunduğu paralel dairelerinin. 8. Her meridyenin bir saat ayarı vardır. Buna yerel saat denir. Fakat karışıklığa meydan vermemek için ülkeler yerel saat kullanmazlar. Ulusal saat sistemini esas alırlar. Bazı ülkeler ise ulusal saat sisteminden yararlanmazlar. Aşağıdaki ülkelerin hangisi ulusal saat sistemini kullanmayan ülkelerden biri değildir? A. Çin. B. İran. C. İtalya. D. Afganistan. E. Suudi Arabistan. 9. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Türkiye'nin matematik konumunun bir sonucu değildir? A. 4 mevsimin görülebilmesi. B. Akdeniz iklim kuşağında yer alması. C. Akdeniz bölgesinin Karadeniz bölgesinden sıcak olması. D. Ortalama yükseltinin 1000 metrenin üstünde olması. E. Iğdır'da güneşin Gökçeada'dan önce batması. 10. 1. A ve B kentleri arasındaki yerel saat farkı 180 dakikadır. 2. A kenti başlangıç meridyeninin 10 derece batısındadır. 3. B kenti A kentinin doğusundadır. Yukarıdaki bilgilere göre B kentinin boylamı aşağıdakilerden hangisidir? A. 35 derece doğu. B. 35 derece batı. C. 38 derece batı. D. 55 derece doğu. E. 45 derece doğu. 11. Türkiye'de radyodaki saat ayarında esas alınan boylam 30 derece boylamdır. Buna göre gölge boyunun en kısa olduğu zaman kolundaki saati 12'yi gösteren bir kişi hangi boylam üzerindedir? A. 33 derece doğu. B. 33 derece batı. C. 27 derece doğu. D. 27 derece batı. E. 28 derece doğu. 12. 45 derece doğu boylamının 150 derece daha doğusundaki boylam kaç numaralı boylamdır? A. 15 derece batı. B. 165 derece batı. C. 165 derece doğu. D. 165 derece doğu. E. 178 derece batı. 13. 21 Haziran için söylenenlerden hangisi yanlıştır? A. Güneş ışınları yengeç dönencesine dik gelir. B. Kuzey yarımkürede gündüzler uzar. C. Kuzey yarımküre en sıcak günlerini yaşar. D. Oğlak dönencesine yakın yerlerde gölge boyu en kısadır. E. Güney yarımkürede geceler uzar. 14. Güneş ekvator üzerindeyken Hakkari ve Muğla'nın güneş ışınlarını aynı açı altında alması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? A. Enlem derecelerinin aynı olmasına. B. Dönenceler dışında bulunmalarına. C. Yer şekillerinin benzer olmasına. D. Boylam derecelerinin aynı olmasına. E. Ülkenin güneyinde bulunmasına. 15. Mevsimlerin oluşmasında en önemli etmen aşağıdakilerden hangisidir? A. Dünyanın yuvarlak olması. B. Dünya yörüngesinin elips biçiminde olması. C. Dünyanın güneş çevresinde dönmesi. D. Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasındaki 23 derece 27 dakikalık açı olması. E. Yarım kürelerin farklı özellikte olmaları. 16. 21 Haziran'da ülkemizin en güney paralelinde yer alan Antakya'da güneşin ufuk üzerindeki yükseltisi kaç derecedir? A. 23 derece 27 dakika. B. 77 derece 27 dakika. C. 30 derece 33 dakika. D. 35 derece 40 dakika. E. 53 derece 60 dakika. 17. 1. 10 derece kuzey. 2. 23 derece 27 dakika kuzey. 3. 25 derece kuzey. 4. 38 derece kuzey. 21 Haziran'da yukarıdaki enlemlerde güneş ışınlarının geliş açısı büyükten küçüğe doğru nasıl sıralanır? A. 1, 2, 3, 4. B. 2, 3, 4, 1. C. 2, 3, 1, 4. D. 3, 2, 4, 1. E. 4, 3, 2, 1. 18. 21 Aralık'ta Güney Kutup noktası güneş ışınlarını 28 derece 27 dakikalık bir açı ile alır. Aynı tarihte Kuzey Kutup noktası güneş ışınlarını kaç derecelik açı ile alır? A. Güneş ışınlarını alamaz. B. 10 derece. C. 25 derece 33 dakika. D. 66 derece 33 dakika. E. 72 derece 52 dakika. 19. Kuzey yarımkürede 21 Haziran'da yaz koşulları yaşanırken güney yarımkürede kış koşulları yaşanmaktadır. Kuzey ve güney yarımkürelerdeki bu farklılığın ana nedenini hangisi açıklar? A. Dünyanın yuvarlak olması. B. Yarım kürelerdeki kara ve deniz dağılımının farklı olması. C. Güneş çevresinde dönmesi. D. Dünyanın günlük hareketi. E. Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasındaki açının varlığı. 20. 1. Gece ve gündüz süresi eşittir. 2. Kuzey yarımkürede sonbahar başlangıcıdır. 3. Güney yarımkürede ilkbahar başlangıcıdır. Yukarıdaki sayılan durumların gerçekleştiği tarih aşağıdakilerden hangisidir? A. 21 Aralık. B. 23 Eylül. C. 21 Mart, D. 21 Haziran, E. 20 Ağustos. 21. 21 Haziran'da gündüz uzunluğu hangi ilimizde diğerlerinden daha fazladır? A. Ankara, B. Kayseri, C. Artvin, D. Hakkari, E. Antalya. 22. 21 Aralık günü ekvator üzerinde yatay bir düzlem üzerine dikilen bir çubuğun gölge uzunluğu günün hangi saatinde sıfır olur? A. Sıfır olamaz. B. 11. C. 12. D. 13. E. 11.50. 23. Güneş ışınlarının düşme açısı ne kadar büyük ise atmosfer tarafından ışınlarının tutulması o kadar azdır. Buna göre 21 Haziran tarihinde ışınların en fazla tutulması gereken paralel dairesi hangisi olur? A. 70 derece güney, B. 0 derece, C. 23 derece 27 dakika kuzey, D. 60 derece kuzey, E. 23 derece 27 dakika güney. 24. 0, 250 kilometrelik bir uzunluk. Aralarında 50, 100, 150, 200 mesafeleri işaretlenmiş. Yukarıdaki çizik ölçeğin boyu 5 santimetre olduğuna göre bunun kesir ölçek olarak karşılığı aşağıdakilerde hangisi olur? A. 1 bölü 50 bin, B. 1 bölü 500 bin, C. 1 bölü 5 milyon, D. 1 bölü 250 bin, E. 1 bölü 2 milyon 500 bin. 25. Türkiye'nin haritasını yapmak istiyoruz. Aşağıdaki ölçeklerden hangisini kullanırsak daha fazla kağıt kullanmış oluruz? A. 1 bölü 25 bin, B. 1 bölü 50 bin, C. 1 bölü 100 bin, D. 1 bölü 500 bin, E. 1 bölü 750 bin. 26. Harita ölçekleriyle ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? A. Topografya haritalarında planlara göre daha büyük ölçek kullanılır. B. Duvar haritalarında ölçek oldukça büyüktür. C. Kesir ölçeklerde payda büyürse ölçeğin değeri de büyür. D. En küçük ölçekli haritalar planlardır. E. Ölçek küçüldükçe görülen alan artar, ayrıntılar azalır. 27. Ankara ve Konya kentlerinin kuş uçuşu uzaklığı 300 kilometredir. İki şehir haritada 6 santimetre ile gösterildiğine göre bu haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir? A. 1 bölü 50 milyon, B. 1 bölü 5 milyon, C. 1 bölü 500 bin, D. 1 bölü 50 bin, E. 1 bölü 5 bin. 28. 100 kilometrelik gerçek uzunluk 1 bölü 250 bin ölçekli bir haritada kaç santim ile gösterilir? A. 4 santim, B. 25 santim, C. 30 santim, D. 40 santim, E. 400 santim. 29. 1 bölü 800 bin ölçekli bir harita üzerinde 2 santim olarak ölçülen bir uzunluk gerçekte kaç kilometredir? A. 16 kilometre, B. 20 kilometre, C. 8 kilometre, D. 4 kilometre, E. 2 kilometre. 30. Kesir ölçekte payda büyüdükçe ölçek küçülür. Buna göre aşağıdaki kesir ölçeklerde hangisi en büyüktür? A. 1 bölü 50 bin, B. 1 bölü 25 bin, C. 1 bölü 80 bin, D. 1/150.000 E 1/300.000 31. Bir haritadaki iki merkez arası 2,5 santimdir. Bu iki merkez gerçekte 200.000 metredir. Buna göre bu haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir? A. 1/8 milyon B. 1/800.000 C. 1/80.000 D. 1/6 milyon E. 1/600.000 32. Ölçeği 1/500.000 olan bir haritada 10 santim ile gösterilen bir uzaklık, ölçeği 1/50.000 olan haritada kaç santim ile gösterilir? A. 100 santim B. 250 santim C. 500 santim D. 1000 santim E. 10 santim 33. Eni 100 metre olan bir yol haritada 5 milimetre ile gösterilmiş ise bu haritanın ölçeği nedir? A. 1/2 milyon B. 1/200.000 C. 1/20.000 D. 1/2000 E. 1/200 34. 1/500.000 ölçekli bir haritada 5 santimetre karelik ile sınırlanan bir köyün gerçek alanı kaç kilometre karedir? A. 25 kilometre kare B. 50 kilometre kare C. 75 kilometre kare D. 125 kilometre kare E. 17 kilometre kare 35. Bir adanın yüz ölçümü 1280 kilometre karedir. Bu ada 1/400.000 ölçekli bir haritada kaç santimetre karelik yer kaplar? A. 50 santimetre kare B. 60 santimetre kare C. 70 santimetre kare D. 80 santimetre kare E. 90 santimetre kare 36. Bir bölgede iki kent arasındaki yükselti farkı 250 metredir. Aradaki eğim ise %0,250 olduğuna göre bu iki kent arasındaki kuş uçuşu uzaklık aşağıdakilerden hangisidir? A. 1000 metre B. 10 kilometre C. 100 kilometre D. 10.000 metre E. 1000 kilometre 37. Eş yükselti eğrilerinin aralıklarının sık veya seyrek olması yer şekillerine bağlıdır. Aşağıdakilerden hangisini gösteren eş yükselti eğrileri en sık aralıklarla çizilir? A. Plato B. Peneplen C. Dağ yamaçları D. Vadi yamaçları E. Falezler 38. Saatteki hızları 5 kilometre olan 3 dağcı, dağın eteği ile zirvesi arasını 5 saatte tırmandılar. Bu yamacın ortalama eğimi %0,250 olduğuna göre etek ile zirve arasındaki yükselti farkı kaç metredir? A. 625 metre B. 6250 metre C. 825 metre D. 8800 metre E. 2925 metre 39. Herhangi bir ölçekle çizilen harita üzerinde bir gölün alanı X'tir. Haritanın ölçeği 4 kat büyütülürse aynı gölün bu haritada kapladığı alan ne olur? A. 1/4x B. 1/16x C. 4x D. 8x E. 16x 40. Bir gölün yüz ölçümü 675.010 tepesinde 6 var. Metrekaredir. 1/3 milyon ölçekli bir Türkiye haritasında bu gölümüz kaç milimetre kare ile gösterilmiştir? A. 125 milimetre kare B. 75 milimetre kare, C 55 milimetre kare, D 25 milimetre kare, E 7,5 milimetre kare. 41. Bir havalimanının gerçek alanı 15 kilometre karedir. Bu liman haritada 1500 milimetre kare ile gösterilmiştir. Bu haritanın ölçeği ne olur? A. 1/100.000. B. 1/1.000.000. C. 1/150.000. D. 1/1.500.000. E. 1/10.000.000. 42. Dar sahaları ilgilendiren, o yerlerin özel şartları nedeniyle oluşan rüzgarlara yerel rüzgarlar denir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir? A. Alize rüzgarları. B. Muson rüzgarları. C. Batı rüzgarları. D. Kutup rüzgarları. E. Fön rüzgarları. 43. Bir bölgede mutlak nemin oldukça fazla olduğu ölçümler sonucu saptanmıştır. Buna rağmen bölgede yağış görülmemektedir. Bu durum aşağıdakilerden en çok hangisi ile ilgilidir? A. Doğal bitki örtüsünün az olmasıyla. B. Yer çekilerinin uygun olmamasıyla. C. Yükseltinin az olmasıyla. D. Hava sıcaklığının değişmemesiyle. E. Basıncın yüksek olmasıyla. 44. Deniz düzeyine indirgenmiş değerlerle yapılan yıllık izoterm haritasında yüksekliği 1600 metre olan bir istasyon üzerinde 8 derece izotermi geçmektedir. Harita gerçek izoterm haritası olsaydı bu istasyon üzerinden kaç derece izotermi geçerdi? A. 16 derece. B. 12 derece. C. 8 derece. D. 0 derece. E. -5 derece. 45. Mutlak nem miktarı ekvatorda fazla olduğu halde kutuplarda yok derece kadar azdır. Aşağıdakilerden hangisi mutlak nem miktarının dünya üzerinde farklı dağılmasının nedenlerinden değildir? A. Doğal bitki örtüsü. B. Enlem. C. Yükselti. D. Basınç alanları. E. Kara ve denizin dağılımı. 46. Bir bölgenin yer şekilleri, o bölgede esen rüzgarlara yön verici etkenlerden biridir. Buna göre Ege bölgesindeki graben, çöküntü, ovalarında rüzgarın en çok hangi yönden esmesi beklenir? A. Güneyden. B. Batıdan. C. Kuzeyden. D. Kuzeydoğudan. E. Güneydoğudan. 47. Bir bölgede ölçülen bağıl nem miktarı %120 olarak hesaplanmıştır. Buna göre o bölgede yağışın olup oluşmayacağı hakkında söylenenlerden hangisi doğru olur? A. Oluşmaz. Çünkü hava henüz doyma noktasına erişmemiştir. B. Oluşur. Hava neme doymuştur. C. Oluşamaz. Hava sıcaklığının yükselmesi gereklidir. D. Hava biraz daha neme doyarsa yağış olur. E. Oluşmaz. Havanın mutlak nemliliği belli değildir. 48. Verilen iklim tiplerinden hangisi orta kuşak iklimlerinden değildir? A. Okyanusal. B. Karasal. C. Muson. D. Akdeniz. E. Karadeniz. 49. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı hangi iklim tipinde en azdır? A. Çöl. B. Karasal. C. Akdeniz. D. Step. E. Okyanusal. 50. Yazları serin, kışları ılık ve her mevsimi yağışlı geçen bir bölgenin doğal bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Savan. B. Tundra. C. Orman. D. Bozkır. E. Maki. 51. Sayılan kültür bitkilerinden hangisi Akdeniz iklim bölgesinde yetişir? A. Muz. B. Kavuçuk. C. Hurma. D. Çay. E. Hindistan cevizi. 52. Ekvatoral kuşakta yüksek dağlar, alçak ovalara oranla yerleşmeye daha elverişlidir. İki bölgenin hangi bakımdan farklı olması bu durumu ortaya çıkarmıştır. A. Denize yakınlık. B. Yeraltı kaynakları. C. Bitki örtüsü. D. Sıcaklık. E. Ulaşım olanakları. 53. Çöl bölgeleri dünyanın en kurak bölgeleridir. Kuraklık nedenleri arasında en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir? A. Yükselti. B. Denizden uzaklık. C. Bulundukları enlem. D. Doğal bitki örtüsü. E. Kapladıkları alan. 54. 1. Kutup iklimi. 2. Tundra iklimi. 3. Soğuk karasal iklim. 4. Ilıman karasal iklim gibi çok geniş alanları etkileyen iklim tipleri sıralandığında 5. sırayı hangi iklim tipi alır? A. Akdeniz. B. Çöl. C. Muson. D. Savan. E. Ekvatoral. 55. 1. Kış mevsimi bol yağışlıdır. 2. Doğal bitki örtüsü bodur, ağaç ve çalılıklardır. 3. 30 derece tire 40 derece enlemleri arasındaki kıtaların güney ve batı kıyılarında görülür. Özellikleri belirtilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir? A. Step iklimi. B. Kara iklimi. C. Savan iklimi. D. Okyanus iklimi. E. Akdeniz iklimi. 8. kasetin B yüzü burada bitti. Devamı 9. kaset A yüzünde. Sayfa 249.